Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Ankara gündeminden herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garop Aynan. Garop Bey merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Okan Bey, hoş bulduk, sağ olun.
Bugün kendisiyle HDP'nin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde alacağı tavra ilişkin 27 Eylül'de açıklanacak tutum belgesini konuşacağız ve birazcık da HDP'nin diğer muhalefet partileriyle olan ilişkisini ve ittifak konusuna nasıl yaklaştığını değerlendireceğiz. Garop Bey, isterseniz bu tutum belgesiyle başlayalım. 27 Eylül'de yanlış bilmiyorsak eş genel başkanlarımız tarafından açıklanacak bu belge. Bu belgede neler yer alacak ve nasıl bir içeriğe sahip olacak?
Okan Bey, biz aylardır sahadayız ve Türkiye'nin her yerinde 74 ile gittik, yüzlerce ilçeye gittik, milyonlarca yurttaşımızla görüştük hep beraber ve şunu net bir şekilde gördük, toplumda bir değişim talebi var. Artık bu iktidar değişsin istiyorlar, tek adam rejimi sona ersin istiyorlar toplumumuz, tüm siyasi partilere oy verenler olarak söylüyorum ve bu değişimin nasıl olması gerektiğiyle ilgili görüşlerini aldık. Biz de bu talepleri topladık ve 27 Eylül'de biz bu değişimin nasıl olması gerektiğini, hangi ilkeler çerçevesinde olması gerektiğini tüm siyasi partileri ve 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşına açıklayacağız. HDP'nin bu konuyu nasıl baktığını ve bu konuyu hangi ilkeler çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini açıklayacağız. Şimdi biliyorsunuz bu mesele hep seçim odaklı bakılıyor ama yalnızca seçim günü odaklı olarak da bakılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü demokrasi, bu iktidar büyük bir yıkım yaşattı. Yani bütün kurumları çökertti. Toplumun huzurunu ve refahını yok etti. Bu yıkım süreci sonucunda tekrar Türkiye'yi rayına sokmak, demokrasi rayına sokmak, huzurumuzu ve refahımızı geri kazanmak için bir yola ihtiyacımız var. Aslında bu yolu biraz tanımlayacağız. Nasıl olması gerektiğini anlatacağız. Eğer olaya seçim odaklı olarak bakıyorsak da bu meseleye de nasıl baktığımızı açıklayacağız. Biliyorsunuz iki seçim yaşayacağız. Birisi parlamento seçimi, yani milletvekili seçimi, aynı gün olacak bunlar. Diğeri de cumhurbaşkanlığı seçimi. Parlamento seçimi konusunda şunu net bir şekilde bu defalarca söyledik. Bizim bir ittifak arayışımız olmadığını söyledik. Yani mevcut ittifaklar içinde olmayacağımızı açıkladık. Ne Cumhur İttifakı tarafında, ne Millet İttifakı tarafında, yani parlamento seçimlerinde biz üçüncü yol siyasetini devam ettiriyoruz ve zaten HDP bir ittifaklar partisidir. HDP içinde pek çok siyasi parti ve mücadele geleneği var. Bunlarla beraber bu ittifakımızı genişletip Türkiye'de radikal demokrasi yolunda mücadelemizi sürdüreceğiz ve milletvekili seçimlerinde yeniden en azından Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olarak parlamentoda çok daha etkin bir şekilde varlığımızı sürdüreceğiz. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda ise durum farklı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde biliyorsunuz değişimi sağlamak için en az %51 oy almamız gerekiyor. Hatta Cumhur İttifakı'nın yapabileceği oyunları da hesaba kattığımızda bence bu oyu en az %60'a taşımamız gerekiyor. Bu
%60 dediniz en az. Yani bir hani şey seçim sonucuna ilişkin ya da işte seçim ya da oylar sayılırken diyelim. Yani bazı çekinceleriniz olduğu için, yani sandık güvenliğinden şüphe ettiğiniz için %60.
Elbette. Bakın iki şey konuşmamız lazım Okan Bey. Sandık güvenliğini zaten konuşmamız lazım. Daha demokratik bir şekilde seçimin olması ama bir yandan da iktidarda kalmak için, yani Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın iktidarda kalmak için her türlü ayak oyununu deneyebileceğini düşünerek çok daha büyük bir şekilde kazanmamız gerekiyor. Yani bir hegemonya kurması gerekiyor muhalefetin ve biz %60, %70 oyları hedeflemeliyiz ki değişimi garanti altına alabilelim.
Bunun için muhalefetin bir araya gelmesi lazım aslında.
Efendim?
Bunun için de muhalefetin bir araya gelmesi lazım aslında.
Elbette, bakın seçime gidiyor. Nasıl gideceğiz? Seçim güvenliği ve Türkiye'yi demokrasiye nasıl taşıyacağız konusunda bir araya gelmemiz gerekiyor. Bunun için de mutlaka Millet İttifakı çatısı altında olmamız gerekmiyor. pek çok siyasi parti var ve siyasi partilerden yalnızca şu anda iki tanesi Millet İttifakı çatısı altında ama muhalefette pek çok siyasi aktör var. Bunların bu konuları konuşmak için bir araya gelmesi gerekiyor ve Cumhurbaşkanı adayı da çok önemli ve Cumhurbaşkanı adayının hangi ilkelere sahip olması gerektiğini belirlemek de çok önemli. Yani nasıl bir yol haritası izleyecek Cumhurbaşkanı, hangi ilkelere sahip olacak ve kamuoyuna nasıl bir çağrıyla Cumhurbaşkanı olacak ve hangi yol haritasıyla diyelim ki 2 yıllık bir süreç dahilinde bu yetkilerini millete, milletin meclisine iade edecek, bütün bunlar konusunda ortaklaşmamız gerekiyor. Eğer bu ortaklaşmayı sağlayabilirsek ben çok daha büyük kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü Millet İttifakı şunu derse, yani ben kendi Cumhurbaşkanı adayımı belirliyorum ve isteyen bana destek versin derse bu burada büyük bir eksiklik yaşanmış olur. Çünkü görüyoruz ki Millet İttifakı'nın oyu şu anda toplam oyu %35-40 aralığında gözüküyor. Demek ki tek başına belirleme noktasında olmaması gerekiyor. Bu konuda toplumun bütün kesimleriyle, bütün siyasi partileriyle bir ortaklaşmaya girmek gerekiyor ve bu ortaklaşmada da ilkeleri belirlememiz gerekiyor. Yani kişinin kim olacağından önce hangi ilkelere sahip bir Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiği ve hangi yol haritasıyla bu yetkilerini milletle ve milletin meclisiyle iade etmesi gerektiğini belirlememiz gerekiyor. Biz bu konulara nasıl baktığımızı göstereceğimiz ve ilkelerimizi belirleyeceğimiz açıklamamızı 27 Eylül'de bir deklarasyonla tüm siyasi partilere, tüm sivil toplum kuruluşlarına ve tüm 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşına açıklayacağız. Ve herkes görecek ki HDP'nin aslında ilkeleri Türkiye'nin ihtiyacı olan ilkeler. Bunu da net bir şekilde Türkiye halklarına göstermiş olacağız.
Garo Bey, şimdi açıklamanızdan önce ben böyle çok detay vermek istemeyebilirsiniz belki ama birazcık bahsetseniz bu ülkelerden. Yani mesela Cumhurbaşkanı için bir aday profili olmalı dediniz ya, yani kişi isminden önce bir profilin ortaya çıkması lazım. Mesela sizin ortaya koyduğunuz Cumhurbaşkanı profili ya da adayın hangi özelliklere sahip olmalı?
Şimdi burada tabii detayları hala komisyonumuz bu anlamda tartışıyor. Yani detaylara o anlamda girmek istemem ama sonuç olarak HDP'nin verdiği mücadeleye baktığımızda, HDP'nin yıllardır verdiği demokrasi mücadelesine baktığımızda ve HDP'ye karşı yapılan saldırılara baktığımızda aslında HDP'nin ilkeleri belli. HDP Türkiye'deki bütün kimliklerin eşit olmasını istiyor. Yani Türk'ün, Kürt'ün, Ermeni'nin, Alevi'nin, Sünni'nin eşit olmasını istiyor. Ve bu yönde bir vizyonu mutlaka olmalı Cumhurbaşkanı adayının ve bu geçiş dönemindeki adayın ilkelerinde. İnançların eşit olmasını istiyor. Alevi'nin, Sünni'nin, Hristiyan'ın. Efendim, kadın özgürlüğünün mutlaka merkezde olmasını istiyor. Bunun gibi ilkeleri var. Bunlar zaten sürpriz olmayan ilkeler mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda tabii ki son hali verilmiş değil deklarasyonumuzda ama bunlar herhalde kimse için sürpriz olmayacaktır. Çünkü HDP yıllardır bunlar için mücadele veriyor. Mesela düşünün ki demokrasi meselesini şöyle bakıyor Millet İttifakı. Parlamenter rejime dönelim diyor ama parlamenter rejime dönüşünde mutlaka demokratik bir parlamenter, yani güçlendirilmiş parlamenter rejimi olarak tanımlıyor bunu ama yani güçlendirilmiş parlamenter rejimden ne anladığımız konusunda da ortaklaşmamız gerekiyor. Biz demokratik bir parlamenter rejim istiyoruz. Yani bu demokratik parlamenter rejimin 84 milyon yurttaşın tamamına kazandırması gerektiğini düşünüyoruz. Şunu söylüyoruz, hep beraber kazanmamız gerekiyor. Mesela ben size, ben Diyarbakır milletvekiliyim biliyorsunuz, oradan gelen çağrıları şu şekilde söyleyebilirim. Diyarbakır halkı şunu soruyor. Her yerde aynı soruyla karşılaştım. Tamam, bu iktidar çok kötü. Erdoğan yoldan çıktı, faşizm yolundan yürüyor. Ama diyelim ki Millet İttifakı'nın adayı kazanırsa bizim için ne değişecek diye soruyorlar. İşte Kürt halkı için ne değişeceğini, Diyarbakır'daki Kürt için, Hakkari'deki Kürt için, Van'daki Kürt için ne değişeceğini bu Cumhurbaşkanı adayının mutlaka ortaya koyması gerekiyor. Veya Alevi için, Hristiyanlar için ne değişecek bu ülkede? Bu ülkede kadın özgürlüğü için mücadele veren insanlar için yeni bir aday neyi değiştirecek, neyi ortaya koyacak? Bütün bunların belirlenmesi gerekiyor. Yani adaydan önce bu ilkeler etrafında buluşmamız gerekiyor. Ve bir konu daha söyleyeyim bir Diyarbakır vekili olarak. Yani Kürt meselesiyle ilgili bir çözüm iddiası olmayan bir Cumhurbaşkanı adayının Türkiye'yi demokrasiye taşıyabileceğini asla düşünmüyorum. Yani veya Alevi meselesi konusunda çözüm iddiası olmayan bir cumhurbaşkanının Türkiye'yi demokrasiye taşıyabileceğini asla düşünmüyorum. Bir de demokrasilerde biliyorsunuz kriter azınlıklardan ölçülür. Az olanların hangi şartlarda yaşadığıyla ölçülür. Hristiyanlarla ilgili, Ermeniler, Süryanilerle ilgili bir eşitlik vizyonu olmayan, azınlıkların temel meselelerini çözme iddiası olmayan bir Cumhurbaşkanı adayının Türkiye için demokrasi, Türkiye'yi demokrasiye taşıyabileceğini düşünmüyorum. Veya yoksulları odağa almayan, yani fakir gurabayla, işsizle, yoksulla, yoksulluğu çözme vizyonu iddiası olmayan bir Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye herhangi bir hayrı olabileceğini düşünmüyorum. Bütün bu meselelerle ilgili mutlaka ilkeleri belirlemeliyiz. Yeni Cumhurbaşkanı'nın hangi ilkelerle donanması gerektiğini, nasıl bir vizyonla o adaylığının olması gerektiğini mutlaka belirleyebiliriz. Bizim de tutum belgemizde de bunlar net bir şekilde ortaya konulacaktır.
Gara Bey, şunu sormak istiyorum. Şimdi 2019 belediye seçimlerinde, yani bundan yaklaşık 2,5 sene önce yapılan belediye seçimlerinde HDP Millet İttifakı adaylarını Büyükşehir'in hemen hemen tamamında destekledi. Ya bunların aslında tabii hepsi CHP adaylarıydı. Yani çok büyük kısmı. HDP de aslında bunları bir yerde hiçbir şart koşmadan, kayıtsız şartsız destekledi. Ve bu sayede de Millet İttifakı, CHP'li adaylar çok büyük oy farklarıyla pek çok büyük şehri kazandı. Ama bu seçimde böyle olmayacak gibi gözüküyor. Yani HDP'nin de ortaya koyacağı bazı şartlar, ilkeler var. Bu noktada şunu soracağım. Ne değişti de HDP bu kez bu şartları, ilkeleri öne sürüyor ve 2019'da neden kayıtsız şartsız bir destek verilmişti?
Tabii. Hemen cevap vereyim. Şimdi 2019 yılında biliyorsunuz AKP o dönemde faşizmi en yoğun şekilde sürdürüyordu ve belediyelerimize kayyum atamıştı biliyorsunuz. Ve biz net bir şekilde şu hesapla yola çıktık. Dedik ki bu faşist iktidardan önce kayyum atadığı bütün belediyeleri geri alacağız dedik ve bunu başardık. Yani güçlü olduğumuz yerlerde kazanacağız dedik ve oralarda bütün belediyelerimizi geri aldık. Ama kazanma iddiamız olmayan noktalardaysa bu faşist iktidara kaybettireceğiz dedik. Yani İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Ankara'da ve tüm büyük şehirlerde de bu iktidara kaybettireceğiz dedik. Bu noktada da bakın bağrımıza taş bastık pek çok noktada ve AKP karşısında hangi aday varsa ona destek verdik. Kayıtsız şartsız destek verdik ve kazandırdık. Biliyorsunuz İstanbul'da, İstanbul seçiminde çalmaya kalktılar. İlk turda olandan çok daha fazlasını, ilk turda da çok güçlü destek vermiştik ama bu ilk İstanbul'da da kayyum atama sonuçta İstanbul'un iradesini çalma iddiası ortaya çıkınca HDP seçmeni empati kurdu ve Ekrem İmamoğlu'na tam kadro olarak söylüyorum. Bütün sırtında anneannesini taşıyan insanlar gördüm Ekrem İmamoğlu'na oy versin diye. Bu anlamda kayıtsız şartsız destek verdik. Niye? İktidara kaybettirmek için. Ama şimdi durum farklı. Şöyle farklı. Şimdi hem Cumhurbaşkanı'nı seçeceğiz hem de parlamentoyu seçeceğiz. Ve bu yıkım süreci sonrasında HDP'nin de sonuçta idealleri var. Bu ideal doğrultusunda hep beraber nasıl kazanırız meselesini konuşmamız gereken bir düzlemdeyiz. Yani şu deniyorsa eğer çok büyük bir hata yapılır. Efendim biz Millet İttifakı olarak yola devam edeceğiz. Biz de kendimiz adayımızı belirleyeceğiz. HDP'liler de ona kayıtsız şartsız aynı yerel seçimlerle gibi oy versinler derlerse bu kabul edilemez.
Gara Bey, HDP... burada bir şey sorabilir miyim hemen araya girip? Tam çünkü değinmek istediğim noktaya geldiniz. CHP ve İYİ Parti ya da Millet İttifakı diyelim kabaca. Şöyle bir düşünceye sahipse bu yanlış mı olur? Yani HDP seçmeninde öyle bir Erdoğan karşıtlığı var ki biz HDP ile diyalog kurmasak bile bizim gösterdiğimiz adaya yine belki bağırlarına taş basarak çok beğenmeseler de Erdoğan'ı devirmek için gelip oy atarlar. Böyle bir düşünceye sahiplerse yanılıyorlar.
Böyle bir düşünceye sahiplerse kesinlikle yanılıyorlar. Ben böyle bir düşünceye sahip olmamaları gerektiğini düşünüyorum ve olmayacaklarını umut ediyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Düşünebiliyor musunuz? Biz Türkiye'nin üçüncü büyük partisiyiz. Ve ben iddiayla söylüyorum ilk seçimde en az %15 oy alacağız. Ve bu iddia da aynı zamanda siyasi partimiz Türkiye'nin bütün temel meselelerini çözme iddiasındadır. Yani bu demokrasi dediğimiz mesele Diyarbakır'a da, İzmir'e de, Trabzon'a da, Van'a da, Antalya'ya da kazandırsın istiyoruz. Hep beraber kazanalım istiyoruz. Hep beraber nasıl kazanılacağımızı da hep beraber konuşmalıyız. Yani bu aynı çatı altına gelmek demek değildir. Veya İYİ Parti ile HDP tabii ki farklı düşünüyor. Yani onlar hayata çok daha farklı bakıyor, biz daha çok daha farklı bakıyoruz. Ancak bir sorumluluğumuz var. Hep beraber Türkiye'yi düzlüğe çıkarmalıyız. Yani bu anlamda siyasi partiler, hep beraber söylüyorum, bağrımıza taş basmalıyız ve Türkiye'yi nasıl düzlüğe çıkaracağımız konusunda müzakere etmeliyiz diyoruz. Bu açıdan da bu müzakere olmadan da bir aday dayatmasının asla doğru olmayacağını düşünüyoruz. Yani bu ilkeleri müzakere edelim, ilkeler konusunda ortaklaşalım, Türkiye'nin temel meselelerini hangileri olarak görüyoruz? Bu meseleleri birlikte nasıl çözebiliriz? Parlamentoyu nasıl işleri hale getiririz? Yargıyı nasıl bağımsız hale getiririz? Kürt meselesini nasıl çözeriz? Bütün inançların eşitliğini bakın. Bugünlerde Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı açıklamalar hepimizi rahatsız ediyor değil mi? Hepimizi rahatsız ediyorsa bu açıklamaların olmamasını ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sonuç olarak layık bir Türkiye'de nasıl olması gerektiğini, bütün inançlara nasıl eşit mesafede olması gerektiği konusunda tartışmalar yürütmemiz gerekiyor. Bütün bunlar da bir müzakere konusudur ve biz bu müzakereleri yapmaya her türlü açığız ve Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak için her türlü sorumluluğu alacağız. Ama HDP'yi kimse kusura bakmasın yok sayan bir anlayışı da asla ve asla kabul etmeyeceğiz.
Garo Bey, peki erken seçim bekliyor musunuz siz? 2022 yılında bir erken seçim ihtimali sizce var mı? Ya da buna ilişkin partinizin hazırlıkları, çalışmaları var mı? Ne durumda? Bu,
elbette.
Yani bu ihtimali gözeterek bir hazırlanıyorsunuz.
Ya, Okan Bey, inanın 40 gün sonra seçim olacakmış gibi sürekli çalışıyoruz. Yani sürekli sahadayız ve seçim işlerinden sorumlu arkadaşlarımız sürekli bu konuda hazır haldeler. Çünkü her an bu iktidar çatırdayabilir biliyorsunuz. Seçim olmasının iki şartı var. Bir, Cumhurbaşkanı seçime gitmek istemeli ki bu şartlarda gideceğini zannetmiyorum. Çünkü şu anda ekonomi dibe vurmuş durumda. Diğeri de parlamentoda sonuç olarak bir çoğunluğun seçim istemesi. Bunda ancak Erdoğan'la Bahçeli'nin arasının bozulmasıyla olabilir diye düşünüyorum. Bu açıdan şimdilik ufukta çok yakın vadede gözükmüyor ama Türkiye'de biliyorsunuz siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. Biz hemen 40 gün sonra seçim olacakmış gibi hazırlıklarımızı her türlü yapıyoruz ve Türkiye erken seçime gitmeli diyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Ama sonuç olarak iktidar içindeki dengeler ve toplumun baskısı bunu belirleyecektir. Türkiye toplumu seçimle ilgili talebini yükselttikçe seçim öne gelecektir diye düşünüyorum.
Öte yandan tabii sizin partiniz hakkında yürütülen bir de kapatılma davası var. Yine partinize üye yüzlerce kişi hakkında siyasi yasak isteniyor. Bu kapatılma davasındaki son durum nedir ve eğer böyle bir karar çıkarsa, yani tabii çok belki farazi konuşmak doğru değil ama buna ilişkin bir hazırlığınız var mı? Yani başka bir parti çatısı altında seçime girme, işte yeni adaylar eğer ceza siyasi yasaklanırsa onlar yerine kimler girecek? Buna ilişkin bir çalışma yapıyor mu parti?
Okan Bey, inanın biz sahadaydık. En az konuşulan mesele kapatma meselesiydi. Çünkü biz kapatma kararının sonuç olarak veya kapatma kararının Anayasa Mahkemesi yargıçlar tarafından alacağını düşünmüyoruz. Çünkü bu kapatma iddianamesi MHP, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne hazırlanmıştır. Ve saray tarafından onaylanıp savcıya talimat verilip bu dava açtırılmıştır. Bu dava tamamen siyasi bir davadır. Ve bu davanın kararını da Erdoğan ve Bahçeli verecek. Anayasa Mahkemesi'ndeki yargıçlar değil. Maalesef diyorum. Keşke yargıçlar verse zaten bu iddianameyi kabul etmezlerdi. Bu iddianameyi reddederlerdi. Sonuç olarak saçma sapan iddialarla, mesnetsiz iddialarla bir partiyi kapatmak, Türkiye'nin üçüncü büyük partisi kapatmak demokrasiye vurulmuş en büyük darbe olacak. Ancak şu noktaya gelebilirim. İktidar elbette bu yolda yürüyor ama Türkiye'deki muhalefet de bu konuda yeterli tepkiyi verdiğini asla düşünmüyorum. Düşünün, Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi kapatılma riskiyle karşı karşıya ve bu parti bir anahtar korumunda Cumhurbaşkanı seçiminde ve Türkiye'yi demokrasiye döndürme iddiasında ve Cumhur İttifakı, yani Erdoğan ve Bahçeli HDP'yi siyaset dışına itmek istiyor. Bu konuda HDP'yi aslında HDP'nin kapatılmasına karşı çıkmak Türkiye'de demokrasiye sahip çıkmak anlamına gelir. Bu konuda da yeterli desteğin olduğunu şu anda düşünmüyorum. Ya bu konuda eğer ki HDP'yi kapatma davasını bertaraf edebilirsek emin olun muhalefet büyük bir güç kazanmış olur. HDP bu anlamda siyasette çok daha etkin bir şekilde yer alır ve HDP'nin büyümesi aslında muhalefetin büyümesi anlamına gelir. Biz tabii ki her türlü senaryoya göre de hazırlıklarımızı yapıyoruz Okan Bey. Yani A planımız, B planımız, C planımıza göre hazırlıklarımızı yapıyoruz ama şunu düşünün, maçın hakemi bir maçtaysak eğer ki bir tarafı tutuyorsa ve sürekli size çelme takıyorsa, sürekli size tekme atılmasına yol veriyorsa orada maçta adil bir maç olduğundan bahsedilemez. Şu anda biz de bununla karşı karşıyayız. Yani biz hangi planı yaparsak yapalım, hukukun işlemediği, yasaların işlemediği ve yargıçların sonuç olarak sarayın talimatlarıyla iş yaptığı bir Türkiye'de B planımızı da hazırlasak, C planımızı da hazırlasak bu planları da devre dışı bırakmak için ellerinden gelen yapacaklardır. O açıdan önemli olan A planında, yani HDP'yi kapattırmamaktır. Bunun da ancak HDP'ye bakın ön yargınız olabilir. HDP'yi bazı konularda eksik görebilirsiniz ama HDP'ye sahip çıkmak CHP'ye sahip çıkmaktır, İYİ Parti'ye sahip çıkmaktır. Kimse şunu unutmasın. Diyarbakır'a, Van'a, Mardin'e kayyum atandığı zaman biz karşı çıkın dedik. Niye karşı çıkın dedik? Çünkü İstanbul'a da yarın kayyum atayabilirler dedik ve buna yeltendiler.
Yani Diyarbakır, yani burada İstanbul'a pardon araya gitme ama mesela şimdi yarın İstanbul'a da kayyum atayabilirler dediniz ya. Böyle bir ihtimal olmasa bile yine de aslında karşı çıkmak gerekiyor yani demokratik kültür açısından. Yani.
Öyle bir ihtimal bakın var Okan Bey. Sonuçta kayyum politikası Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör kayyum atamaya kadar gitti.
Her yerde ben şu şey için söylüyorum. Yani böyle bir ihtimal olmasa bile yani İstanbul'a kayyum atanması gibi bir ihtimal olmasa bile herhalde muhalefetin HDP'li belediye kayyum atanmasına daha fazla.
Kuşkusuz ilkesel olarak karşı çıkması gerekir. Buna size katılıyorum ama bu ilkesel karşı çıkışı görmüyoruz şu anda. Yani bir cesaretsizlik var. Yani
HDP... Peki bunun kaynağı nedir? Yani muhalefet partileri mesela HDP'li görüşmekten çekiniyor. İşte HDP'ye bir araya gelmekten çekiniyor. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani neden böyle?
Ya bu, işte burada büyük bir cesaretsizlik görüyorum ben açıkça söyleyeyim. Çünkü iktidar, dikkat ederseniz medyası HDP ile konuşuyor musunuz, konuşmuyor musunuz diye sürekli olarak yayınları bunun üzerine yapıyor. Ve bu konuda da bir çekingenlik gösteriyor muhalefet. Oysa HDP ile konuşmak demek, HDP gibi düşünüyorum demek değildir. HDP ile müzakere etmektir, HDP ile taleplerine dikkate almaktır. HDP ile belli noktalarda yol haritası konusunda ortaklaşmaktır. Belli konularda ayrışmaktır tabii ki. Siyasetin doğası budur. Yani müzakere mantığı zaten budur. Müzakerede 10 tane konu koyarsınız, 5 tanesinde mutabıksınızdır, 3 tanesi konusunda çekinceleriniz vardır, 2 tanesini reddedersiniz ve müzakere bu şekilde sürer zaten. Yani HDP ile konuşmakta çekinmek aslında Türkiye'nin geleceğiyle ilgili cesaretli bir vizyon koymak konusunda da muhalefeti maalesef daraltıyor. Yani yalnızca Kürt meselesinin demokratik çözümü konusunda bir vizyon ortaya koyulabilse veya Türkiye'de parlamentonun nasıl etkin işleyeceği konusunda ortak bir vizyon ortaya konulabilse, yurttaşlar da şunu düşünecek. Evet, Millet İttifakı veya bütün muhalefet Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak için çok daha büyük bir vizyon ortaya koyuyor. Benim huzurumu ve refahımı muhalefetin önerisi ancak sağlayabiliyor diyecek ve çok daha büyük kazanacağız. Şu anda bu çekingenlik, yani siyasette açıkça söyleyeyim cesaret gösterememek millet adında da eksik teveccüh almak anlamına gelir. Oysa biz bir araya gelebilsek, ortaklaşabilsek belli konularda toplumun karşısında bütün meselelerinizi muhalefet çözecek, muhalefet bir alternatif oluşturdu diye çıkabilirsek o noktada göreceksiniz. Çok daha büyük kazanacağız.
Garo Bey, şu olarak da şunu sormak istiyorum. Şimdi siz de belirttiniz. Uzun zamandır sahadasınız milletvekiliniz. Siz de işte Karadeniz'e gittiniz, başka bölgelere gittiniz. Yani sadece Kürtlerle değil, aslında toplumun hemen hemen her kesimiyle bir şekilde temas kurdunuz. Onlarla oturup dertlerini dinlediniz. Burada hani toplumun genel olarak bakılırsa eğer ortak dertleri, ortak sorunlar sizin için ne olarak öne çıkıyor? Yani mesela bu açıklayacağınız tutum belgesi herhalde sadece Kürtlerin taleplerini değil, Türkiye toplumunun hemen hemen her kesiminin aslında bir yerde talepleri olacak. Burada Bey, mesela neden öne çıkartabilirsiniz?
Elbette ben Ermeniyim, bir Hristiyanım. Biz Türklerle bütün Karadeniz'e de, Ege'ye de, Akdeniz'e de, Doğu'ya da, Güneydoğu'ya da bütün bölgelere gittik. 74 ile ve yüzlerce ilçeye gittik ve yani sonuç olarak bakın hepimizi kesen ortak sorunlarımız var. Yoksulluk var, işsizlik var, hayat pahalılığı var, geçim sıkıntısı var. Bunlar Türk, Kürt, Ermeni, sonuç olarak herkes bu derdi çekiyor. Bu konuda mutlaka bir adım atılması gerekiyor diyoruz. Ama toplum şunu görüyor. Bütün bunlar bir sonuç. Yani tek adam rejimi bu ülkeyi yoksullaştırdı. Bu ülkeyi işsizleştirdi. Ve bu ülkede bütün özgürlük alanlarımızı daralttı. Şimdi bazı konularda elbette Kürt daha fazla eziliyor. Yani özgürlük alanında bakıyorsunuz seçtiği belediye başkanına kayyum atanıyor. Kendi efendim diliyle, kültürüyle, yereliyle ilgili talepleri hep baskıyla karşı karşıya kalıyor. Bu noktada bir sonuç olarak Kürtlerin daha fazla ezildiği tartışma dışı. Ama yoksulluk meselesinde hep beraber eziliyoruz. İşsizlik meselesinde hep beraber eziliyoruz. İşte bütün bu noktalara toplumun bir değişim talebi var. Biz bunu gördük. Ve bu değişim talebi konusunda herkes sorumluluk alması gerekir diyoruz. Bakın bu sorumluluktan kim kaçarsa, bu bir araya gelişten, bir alternatif ortaya koyma iddiasından kim kaçarsa toplumunu cezalandıracak. Çünkü biz sahada İYİ Partili, efendim CHP'li, Saadetli, Devalı, Gelecekli seçmenlerle de görüşüyoruz. Hepsinin çağrısı şu, bir araya gelin, meselelerinizi konuşun, Türkiye'ye bir alternatif oluşturun diyorlar. Bu alternatif oluşturma meselesinden kim de geri durursa toplumunu cezalandıracak. Ben toplumun, 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının muhalefetin önünde yürüdüğünü düşünüyorum. Muhalefet bu konuda bir vizyon koyma, ortak bir vizyon koyma konusunda daha geriden yürüdüğünü düşünüyorum. Oysa biz ileri geçmeliyiz ve toplumu sürüklemeliyiz. Bir çağrı yapmalıyız ve Türkiye düzlüğe çıkaracağımız yol haritamızı belirlemeliyiz. Çünkü Türkiye toplumu artık bu gidişata bir dur denilmesini istiyor. Değişim talebini ortaya koyuyor. Bu talebi de, bu çığlığı da hep beraber duyup Türkiye siyaset aktörleri olarak gereğini yapmalıyız.
O zaman son olarak da HDP'li seçmenlere ilişkin bir şey sormak istiyorum. Şimdi pek çok anket var, siz de görüyorsunuzdur. Gerçi isim üzerinden tartışmak istemiyoruz diyorsunuz bu konuyu haklı olarak, ama en nihayetinde ortaya çıkacak aday da bir siyasi bir aktör olacak. Ve işte HDP seçmenlerinin kendini yakın hissettiği, uzak hissettiği bir takım adaylar konuşuluyor, HDP'li olmayan. Mesela işte Ekrem İmamoğlu burada HDP seçmeni önemli bir kesimin oyunu alabilir gibi çok sayıda kamuoyu araştırması var. Bunlar hakkında ne düşünürsünüz? Yani HDP'lilerin kafasında aslında böyle bir mesela bir aktör var mı HDP'li olmayan ve destekleyebilecekleri? Şu an mesela böyle isim var mı?
Okan Bey, şöyle söyleyeyim bakın. Ben yarın sizi Cumhurbaşkanı adayı olarak göstersek veya Ekrem İmamoğlu veya bir başkası, hiçbir
göstermeyin de başkası.
Hiçbir, keşke olsa bir genç bir kişi, sonuç olarak bu anlamda bir kadın olsa çok daha güzel olur. Ama bakın, kim olursa olsun, hiçbir ilkesiz olarak bu seçim olsa veya eksik ilkelerle, diyelim ki belli konuları çözme iddiası olmayan bir Cumhurbaşkanı olsa, bu kadar yetkiyle yoldan çıkar, emin olun. Kim olursa olsun. Bu kadar yetkiyi denetimsiz, şartsız, bu kadar yetkiyi tek bir kişiye vermeye kalksak, bu kim olursa olsun onu yoldan çıkarmış oluruz. Erdoğan aslında bu yüzden yoldan çıktı. Bu kadar denetimsiz bir şekilde yürüdüğü için yoldan çıktı. O açıdan kesinlikle bakın göreceksiniz, biz ilkelerimizi ortaya koyarsak, sonra adaylar da, aday tartışması çok daha rahat olacak ve adaylar da şunu görecek. Ben bu ülkelere evet diyorsam, bu ülkeler yolunda mücadele edeceksem bu Cumhurbaşkanı adayı olmalıyım diyecek ve bu taahhütte bulunacak. O zaman düze çıkmamız çok daha kolay olacak. Mutlaka ve mutlaka adayı bağlamalıyız, belli ilkeler çerçevesinde bağlamalıyız ve o ilkeler çerçevesinde yol yürüyüşüne dair topluma bir taahhütte bulunmalı, millete bir taahhütte bulunmalı ve o yolda yürümeli. O açıdan aday tartışmasının için çok erken olduğunu düşünüyorum. İlkeleri tartışırsak yol temizliğini nasıl yapacağımızı, geçiş sürecini nasıl yöneteceğimizi, demokrasiyi
seçim ittifakından bahsediyoruz değil mi? Seçim güvenliğini
nasıl göreceğimizi ortaya koyarsak, ondan sonra aday tartışmasının çok daha efektif, etkin bir şekilde ve kolay bir şekilde yürüyeceğini düşünüyorum.
Bu noktada seçim ittifak, yani daha doğrusu sandık ittifakıydı galiba değil mi? Yani seçimlerin güvenliğini sağlamak, sandığın güvenliğini sağlamak konusunda bir yine çağrımız vardı, diğer muhabbet vardı.
Elbette, şöyle iki çağrımız var. Demokrasi ittifakı diyoruz biz buna. Çünkü her şey bir seçim ittifakı olarak bakılıyor. Demokrasi ittifakı kurmamız lazım ve demokrasi ittifakı bu yol haritasını belirlemeli. Yalnızca çünkü mesele seçime odaklanmamalı. Seçimden önce neler yapmalıyız? Nasıl bir vizyon ortaya koymalıyız? Ve seçim güvenliği nasıl sağlamalıyız konusu tartışmalı bu süreçte. Ve seçim sonrası olan geçiş döneminde, en az iki yıllık dönemi, nasıl planladığımızı, nasıl yasalar çıkarmamız gerektiğini, anayasaya doğru nasıl yürüyeceğimizi, yol temizliğini nasıl yapacağımızı. Mesela cezaevinde binlerce şu an siyasi mahkum var, siyasi rehim var. Bunlarla ilgili ne yapacağımızı, nasıl özgürlük alanlarını geliştireceğimizi, nasıl ekonomik krize son vereceğimizi konuşmalıyız. Ya bunları bakın konuşmadığımız zaman, biliyorsunuz iktidar hep bu alana nifak sokmaya çalışıyor. Şöyle yapıyorlar ve hep spekülasyon. Oysa açık olmalı her şey, açıkça konuşulmalı. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyız. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin refahını istiyoruz. Efendim Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının özgürlüğünü istiyoruz. Barışı istiyoruz. Madem bunu istiyorsak bunları konuşabilmeliyiz. Bundan çekinmemeliyiz. Bakın cesaret her zaman kazandırır. Akıllıca cesaret daha da büyük kazandıracak. Ve emin olun biz bir araya gelebilirsek %80 ile %90 ile kazanacağız. Ve bu tek adam rejimini tarihin çöp sepetine atacağız.
Gabriel, çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa onu da alayım. Ben yayını kapatayım isterseniz.
Ya ben teşekkür ediyorum. Yani bu anlamda sizin aracılığınızda tüm Türkiye toplumuna şu çağrıyı yapabiliriz belki. Siyasi partiler bu konuda yeterli cesareti göstermiyorlar. Herkes bağlı olduğu veya gönül verdiği siyasi partiye Türkiye düzlüğe çıkarmak için baskı yapmalı. Türkiye'nin temel meselelerini çözmek için baskı yapmalı. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyız ve birbirimizden ayrımız gayrımız yok. Hepimiz huzur istiyoruz, hepimiz refah istiyoruz. Bu açıdan da eğer siyasi sette bir eksiklik görüyorsa yurttaşlarımız, bu konuda siyasetçilere baskı yapsınlar ve Türkiye'deki demokratik dönüşümü hep beraber sağlayalım. Emin olun bunu sağlarsak bütün meselelerimizi, bütün temel meselelerimizi çok hızlı çözebiliriz ve Türkiye'yi düzlüğe çıkarabiliriz.
Garaba, yeniden teşekkürler yayınımıza konuk olduğunuz için.
Ben de teşekkür ederim Okan Bey. Sağ olun.
Ankara gündeminde bu hafta HDP eş genel başkan yardımcısı ve Diyarbakır milletvekili Garapaylan ile HDP'nin açıklayacağı tutum belgesini ve seçimlerle ittifaklara yaklaşımını konuştuk. Bu yayını izlediğiniz için teşekkür ederiz.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.